cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu haftada çeşitli sinema haberleriyle, özellikle de ödül sezonu haberleriyle karşınızdayız.
Evet, bir taraftan tabii alternatif gösterim programları devam ediyor. Onları geçen hafta daha detaylı olarak tanıttık. Ama bir taraftan da ödül sezonundan haberler gelmeye devam ediyor.
Evet, geçtiğimiz haftalarda İKSV'nin film festivali seçkisinin bu ayını duyurmuştuk. Bu aralar Beykoz Kundura'da ilginç gösterimler var, Pera Müzesi'nde var. Onların hepsi Yeşim'in de dediği gibi sürmekte. Geçtiğimiz hafta tabii Oscar adaylıklarını da biraz konuşmuştuk ama hepsine girmemiştik. Onlara da değinmek istiyoruz birazcık. Ama ondan önce verilen ödüller başladı bu sektör birliklerinden Hollywood'da. O da yavaş yavaş hani Oscar'larda ne olabiliri gösteriyor ki biraz sürprizli oldu. Yazarlar geçtiğimiz hafta senaristler ödüllerini verdi çünkü pek beklenmeyen yerlere gitti o ödüller.
Evet, Senaristler Birliği belki de değil mi ödüllerini açıklayan ilk birlik oldu meslek birlikleri arasında. Ve çok kuvvetli adaylar arasında diyebiliriz, yani kendi arasında orijinal senaryo kategorisinde Promising Young Woman ile Emerald Fennell aldı ödülü. Emerald Fennell'ın ilk filmiydi bu zaten. Hem de ilk yönetmenliği, senaryosunu da kendi yazmıştım. Karşısındaki alternatiflere bakınca The Trial of the Chicago Seven ile Aaron Sorkin var. Sound of Metal ile Darius Marder zaten yönetmeni kardeşim Abraham Marder'la birlikte yazmış. Hikayesini de Derek Cianfrance ile yazmışlardım. Palm Springs var, The Judas and the Black Messiah vardı karşısında. Yani hiç de fena bir şey değildi bu rakipleri açısından.
Aslında yani senaryo ödülleri Oscar'larda da hep böyle biraz daha yaratıcı, daha küçük filmlerin kendilerine alan açtıkları bir yerdi geleneksel olarak. Bu sene tabii genel olarak ödül yarışında büyük filmlerin bazıları henüz gösterime girmediği için, pandemi sonrasını bekledikleri için zaten daha küçük filmler biraz daha fazla şans kazanmıştı. Bunların da arasından sıyrılıp Promising Young Woman çıktı ortaya. Ve şimdi Oscar'larda da acaba beklenenden daha fazla şansı olabilir mi diye düşünmeye başladı insanlar.
Bu arada ben tabii bu ödüle itirazı olacak da çok insan biliyorum. Yani Promising Young Woman'ı insanları bölen filmlerden de biri bir taraftan bu sene. Pek çok açıdan biraz tartışma yarattı denilebilir. Benim sevdiğim bir film bu arada. Yani bana hem hissi hem anlattığı hikaye ve anlatış biçimi açısından gerçekten geçti, onu söyleyebilirim. Ama onun karşısında diğer filmlerin hepsini izlemişim. Şöyle bir bakınca benim herhalde daha kuvvetli adayım Sound of Metal olabilirdi. Promising Young Woman olmasaydı. Sound of Metal da bu senenin bence iyi filmlerinden biri. Senaryosu da çok incelikli ve özenli bir biçimde yazılmış. Gerçek bir deneyimi aktarması açısından o da kuvvetli bir filmdi. Promising Young Woman'ın senaryosunun yapısı da çok farklı aslında. Böyle bir öç alma filmiymiş gibi başlayıp ve de yol boyunca da farklı farklı bir takım klişelere bizi karşı karşıya getirip sonra o klişeleri bir güzel yıkıp yoluna devam eden bir anlatısı var.
Evet, ben henüz göremediğim için burada bir yorumda bulunmayacağım ve uyarlamalara geçeceğim ki orada da Oscar'larda da adaylığı olan Borat aldı ödülü. Yani Borat bir yandan ilginç bir tercih. Bir yandan bir kısmı da böyle biraz doğaçlama, hani gidip çekmeye başlayıp ne olursa ona göre devam ediyorlar. O yüzden de senaryo listesinde böyle bitmeyen bir sıra var. Yani hikaye Sacha Baron Cohen ve üç kişinin daha. Fikir zaten karakterleri Sacha Baron Cohen yaratmış. Ayrıca senaryoda da 8 isim falan var. Yani böyle zaten bütün senaryoyu yazan ekip ona oy verse Yazarlar Birliği'nin içinde çoğunluk oluşturacak falan gibi bir izlenime kapılıyorum neredeyse. Ama sonuçta Borat'ın da çok sevenleri var ve de bu seneki özellikle beğenilmişti. Tam da seçim öncesine özellikle hızlandırıp gösterime de sokmuşlardı. Orada da...
Uyarlama deyince aklımıza gelen klasik bir uyarlama anlamında değil. Yani bu kategorideki 5 filmin diğer 4'ü, ikisi oyundan uyarlama, ikisi de kitaptan, yani bir romandan olmak üzere uyarlama. Yani klasik anlamıyla uyarlanan işler ve hani o teknik şey üzerinden değerlendirilebilirler. Halbuki Borat'ın uyarlama kategorisinde yer almasının sebebi daha önceden yaratılmış bir karakterin yeniden bir hikaye içerisinde ele alınması anlamına geliyor ki bu bana illa uyarlamaymış gibi de gelmiyor. Bu benim hep kafamı kurcalayan şeylerden biri oldu.
Konuşuyorduk da hakikaten biraz yani gerçek hayattan yola çıkan orijinal hikayeler de aslında o zaman uyarlama. Çünkü gerçekte olan karakterlerden yazılmış oluyor gibi bir durum var onda da. Bunu demişken bu arada Mank burada da yoktu. Şimdi Oscar'larda Mank'in atlanması senaryo dalında en büyük sürprizlerden biri oldu. Burada da yok Mank ama burada bir şey durumu var. Her sene işte üyelik, şudur budur, çeşitli filmler zaten bu şeyin işte Yazarlar Birliği'nin adayları arasına giremiyor çeşitli teknik konulardan dolayı. Mank de Writers Guild'de aday olamamıştı. Tahminim senaristinin hayatta olmaması. Çünkü
ya da birliğin üyesi olmaması belki zamanında.
Ha belki hayattayken de belki üye değildi. İşte öleli çok zaman geçmiş falan. O yüzden hani orada aday olmadı ama Oscar'larda nasıl olsa olur diye bakılıyordu. Oscar'larda da olmadı sonra. Yani mesele sadece üyelik de olmayabilir. Yazarlar grubu Mank'ten çok haz etmemiş gibi görünür.
Aslında bir senarist üzerine bir senaristin hayatını anlattığını düşünürsek.
Evet, orada bir gariplik var.
Sinema tarihinin en meşhur, en bilinen, tüm zamanların listelerinin genelde ilk sıralarında yer alan filmin senaristinin hikayesini. İlginç, evet hakikaten.
Evet, filmlerde bir de belgesel kategorisi var Yazarlar Birliği'nin. Orada da The Dissident filmiyle Mark Monroe ve Brian Fogel almışlar ödülü. Brian Fogel aynı zamanda filmin yönetmeni. Bu da filmin bir kısmı İstanbul'da geçiyor tabii. Çünkü Kaşıkçı cinayeti üzerine bir belgesel. Daha önce de biraz konuşmuştuk. Suudi Arabistan'ın biraz engellemeye çalıştığı bir film. Bunun üzerine de yazılıyor, çiziliyor. Ve film dağıtımcı bulmakta çok zorlanıyor.
Evet, geçen hafta biraz bahsettik programda da bundan. Suudilerin petrol parası kıymetli tabii. Hani çeşitli platformlarda. Bu kategoride yine... Adaylardan Alex Gibney dikkat çeken bir isim. Totally Under Control filmiyle. Alex Gibney de her sene ya da birkaç senede bir oldukça çarpıcı bir konuyla karşımıza çıkan belgesel yönetmenlerinden biri. Bugüne kadar ele aldığı konular arasında Lance Armstrong da var. Ondan sonra Scientology Kilisesi de var. Ya da Julian Assange da var.
Her sene çıkıyor galiba. Birkaç senede bir de Oscar'a aday oluyor, alıyor falan. Hani en tanınmış şu anda çalışan belgesel yönetmenlerinden biri Gibney. Bu Totally Under Control'da aslında çok hızlı çıkardığı bir film oldu COVID salgını üzerine.
Ve de Amerika'nın bu salgına yaklaşımını Güney Kore ile karşılaştırarak ele aldığı bir film. Henüz bizim de izleme şansımız olmadı ama merak ettiğim işlerden biri. Yani Alex Gibney ne yapsa şöyle bir bakma ihtiyacı duyuyorum mutlaka. İnsan bir perspektif ediniyor, bir şeyler öğreniyor.
Evet, televizyondaysa drama dizilerinde The Crown almış ödülü. Zaten sevilen bir dizi. Çok şaşırtıcı değil.
Crown'un bu sezonu çok sevildi, bir de onu da söylemek lazım. Birazcık daha günümüze yaklaştı ve Prenses Diana geldi bu sezonla. Ve Charles'la olan evlilikleri ve o evliliğin bitişine giden yol, bütün o ilişkiler ağı açısından belki de bugüne kadar böyle en skandallar vesaireler açısından daha magazinel sezonu olduğunu da söyleyebiliriz. Ama yine de bence de iyi yazılmıştı. Geçen sene Succession almıştı. Bence Succession hala çok müthiş bir iş olarak o ayrı bir yerde duruyor diye düşünüyorum.
Dördüncü sezonu gelince yine aday olur nasıl olsa her türlü ödüllerde. Komedide ise hem komedide hem yeni dizide Ted Lasso var ki hızlı bir giriş yaptı o da ödül sezonuna. Ben henüz izleyemedim ama sadece iyi şeyler duydum dizi hakkında. Ve böyle bir bu zor zamanlarda biraz içimizi aydınlatacak bir dizi olarak da bahsediliyor.
Evet. The Great benim bu sene çok severek izlediğim komedi işlerinden biriydi. Ama biraz bu Tony McNamara'nın şeysi. Yarattığı bir dizi. Deli Petro ve Kraliçe Katerina'nın son derece postmodern bir yorumu. Hulu için çekilmiş bir diziydi o da. O da bu senenin farklı işlerindendi.
Evet, ben çok geriden geliyorum komedilerde. Şu anda The Community'ye yeni başladım sanırım. 10 küsur yıllık bir dizi ama olsun. Original long form dedikleri bu işte mini dizi bari dizilerde ise Mrs. America almış Yazarlar Birliği'nin ödülünü. İyi yazılmış bir diziydi. Bir de orası yani biraz değişik geldi bana. Bütün geçen sene Çernobil kazanmış o ödülü. Ama yani şu andaki adaylar pek de duyduğum diziler değil. Bir tanesini izledim Hollywood. O da hakikaten geçen yılın kötü dizilerinden biriydi bence. Özellikle de hikayenin kuruluşu, senaryosu. Evet, televizyon konusunda pek hemfikir değiliz galiba kendileriyle.
Evet, adapted yani uyarlama uzun form dizilerde ise bu sene yine en çok konuşulan Netflix işlerinden biri olan The Queen's Gambit'e gittim. Scott Frank'in dizisi bu da. O da bir roman uyarlaması. Bir satranç dahisi genç kadının çocukluktan yetişkinliğe uzanan macerasını bayağı heyecanla dünyanın dört bir yanında herkes izledi diyebiliriz belki de. Ülkemizde de çünkü çok izlenen ve konuşulan bir dizi oldu.
Evet, yani daha aslında epey çok ödül var da onlara pek de girmeyelim. Çünkü televizyon dalında her türlü haber programı falan bizde de olmayan çeşitli Amerikan televizyonu senaryo ödülleri var. Ama bunlar bizim de izleyebildiğimiz örnekler. Dediğimiz gibi bu sene zaten ödüllerde biraz alıştığımızdan farklı ilerliyor genelde.
Evet, şimdi Yazarlar Birliği'nden birazcık geçen hafta çok da değinemediğimiz Oscar kategorilerine geçmek istiyoruz. Birazcık da onları konuşalım. Geçen hafta en klasik kategorileri konuştuk aslında. En iyi film, en iyi yönetmen, oyunculuk adaylıkları. Birazcık daha belki teknik kategorilere geçebiliriz bu hafta.
Evet, teknik kategorilerde zaten Mank'in epey bir adının geçtiğini söylemiştik 10 adaylık alarak. Ama mesela production design, yapım tasarımında Mank sanki biraz aradan sıyrılır gibi. Diğerleri de o kadar fazla bir dönem filmi yok gibi. görünüyor. Yani normal zamanına göre. Genelde 5'in 5'i de dönem filmi olur bu alanda da.
News of the World gene bir şey.
Evet, News of the World daha bir Western dünyasında geçiyor. Moraine's Black Bottom daha işte 20'ler dünyası ama Tenet ve The Father değil mesela. O açıdan ilginç geldi bana, yani Tenet'in burada aday olması da ilginç geldi biraz. Kostümlerde yine Mank var, Emma var, Moraine's Black Bottom var, Mulan var ve Pinocchio var. Burada mesela şaşırtmıyor. Burada hepsi dönem filmi. Kostümlerde de, çünkü kostüm prodüksiyon tasarımında dönem filmleri hep böyle bir baskın çıkıyorlar. Burada da onu yine görüyoruz.
Makyaj ve saçta da benzer bir durum var diye konuşmuştuk dediğin gibi.
Evet, orada da geçtiğimiz hafta, onu da duyuralım, hala yayın olarak da duruyor. Alt yazının YouTube kanalında adayların açıklandığı gün Yeşim ve ben bir tartışmaya katıldık da bu adaylıkları değerlendirme konusunda. Orada konuşuyorduk aramızda. Bu makyaj ve saç birleştiğinden beri çeşitli böyle büyük büyük saçların olduğu dönem filmleri burada aday gösterilmeye başlandı. Hani özel efekt makyajı ya da yaşlandırma makyajı falan yerine saççılar baskın çıkmaya başladı. Mesela Emma.
Evet, Emma o kategoriden girdi diye düşünüyoruz ki Emma aslında dönemin ruhuna çok da kostümlerde sadık kalmaya çalışmıyordu. Birazcık yeniden yorumluyordu o dönemi. Aynı şeyi saç içinde düşünebiliriz. Farklı saç biçimleri vardı. Ben bir ara böyle biraz Prenses Leia şeyi de görüyorum burada. referans da görüyorum. Dediğim anlar olmadı değil.
Evet, onun dışında Hillbilly Elegy, Moraine's Black Bottom, Mank ve Pinocchio aday, ki burada Pinocchio hakikaten umarım izler bütün üyeler, çünkü hakikaten güçlü bir aday. Pinokyo'nun kendisi, hani artık her şey dijital yapılırken gerçek bir oyuncu kullanıp makyajla yapılmış o tahta çocuk karakteri. O yüzden orada çok güçlü bir makyaj var aslında.
Görsel efektler konusunda ne düşünüyorsun bu sene?
Bu sene tabii en büyük efektli filmler bekledi gelmiyor, işte Dune, James Bond vesaire vesaire. Mesela burada Love and Monsters'ı ben hiç duymamıştım bile. The One and Only Ivan'ı da neredeyse hiç bilmiyordum, sadece adını duymuştum. Mulan, Tenet ve The Midnight Sky var. Tabii Tenet aralarındaki en büyük film ve de en adını duyurmuş olan film. Ama bir yandan da The Midnight Sky, bu Mandalorian'ın da kullandığı yeni 360 derece LED ekran teknolojisini kullandı ve yavaş yavaş bu, hatta hızlı hızlı bu teknoloji bayağı yerleşmeye başlıyor Hollywood ve başka film endüstrilerinde. Onu ödüllendirme adına The Midnight Sky'a bir ödül gidebilir diye düşünüyorum.
Olabilir hakikaten. Orada yani bu sene işte çok kuvvetli, büyük bütçeli filmlerin vizyona girememesi sebebiyle bu sene belki de hiç olmadığı kadar daha açık bir kategori şu anda. Alternatif filmler açısından diyebiliriz. En iyi görüntü yönetimi kategorisinin adayları da şöyle. Judas and the Black Messiah var. Mank var. News of the World var. Nomadland var. Ve The Trial of the Chicago Seven. Birbirlerinden bayağı farklı türde filmler bir taraftan da.
Evet, çok. Yani görüntü yönetimi. Bir yandan da şey de var ya, bu sene kimse hiçbir filmi sinemada izlememiş olacak oy verirken. Yani muhtemelen Hollywood'da oy verenlerin çoğu zaten evlerinde screenerlardan seyrediyorlar ama yine de belki bir kısmı sinemada görmüş olurdu. O da olmadığı için sinematografiye biraz haksızlık oluyor bu sene gibi düşünüyorum.
Evet, yani Nomadland'in sinematografisi konuşuluyordu ama bence Mank'in sinematografisi de konuşulmaya değer. Yani orada çok katmanlı bir şey yapıyor David Fincher. Hem o dönemin dünyasını yaratıp hem de ilhamını aldığı ya da hikayesini anlattığı filmin sinematografisine de bir gönderme yaparak çok katmanlı bir sinema dili oluşturuyor.
Fazla katmanlı gelebilir akademi.
İşte evet.
Üyelerine bir kısmına en azından. Menk her ne kadar 10 adaylık almış olsa da demin de dediğimiz gibi en önemli dalında almadı, senaryoda almadı ve hani böyle bir film için 10 aslında çok da değil. O yüzden orada bilemiyorum. Nomadland, ben genel olarak Nomadland'ci olduğum için bu sene orada da gönlüm o filmden yana.
Evet, bu sene konuşmadığımız kategorilerden biri de canlandırma film, animasyonlar aslında. Orada da birazcık şey vardı. Yani beklenenden daha az film çıktı diyebiliriz bu sene. Direkt streaming'e çıkma şeyleri de oldu. Yani özellikle büyük stüdyo filmlerini düşünecek olursak, yani sinemada, vizyondan, gişeden elde edecekleri rakamlar da çok büyük oluyor. Ama galiba bu şu anda ki adaylar arasında en büyük çıkışı yapan Soul oldu. Ben sadece üçünü izleyebildim bunlardan. Shaun the Sheep Movie, Farmageddon. Shaun the Sheep hep sevdiğimiz o stop motion tekniğiyle yapılan filmlerden. Ama bizim için daha önce de hep söyledim, en büyük sürpriz Wolfwalkers oldu bu kategorideki adaylardan. O da bir Apple yapımı. Apple da artık prodüksiyon işine ciddi anlamda girmeye başladı. Apple stüdyoları. Wolfwalkers bir böyle İrlanda şeyinden, efsanesinden yola çıkarak çekilmiş ve öyle bir tamamen farklı bir görsel dil sahip olan bir film. O klasik Disney Pixar animasyon dilinden çok daha uzak. O yüzden o kazanırsa tabii çok memnun oluruz ama diğer iki film Onward ve Over the Moon hakkında bir şey bilmiyorum gerçekten.
Evet, Oscar'lar daha önce de konuştuk 25 Nisan'da. Bu sene bu arada tören hakkında da biraz daha fazla bilgi çıktı. Zoom'la katılmak olmayacak. Böyle hakikaten fiziksel olarak gelmelerini istiyorlar. Açık hava, Los Angeles'taki tren garının önünde bir alan ayrılmış bunun için. Bunun prodüksiyonuna girişilmiş ve prodüksiyonda Steven Soderbergh var. Bütün adaylara da bir mektup gitmiş Soderbergh ve diğer iki yapımcıdan. Ne beklendiğine dair, işte kıyafete dair. Tabii ki giyinseniz ne iyi olur, hani pandemi de olsa falan diye. Burada olmanızı istiyoruz, gelebilirsiniz. Tabii ki zor olursa anlıyoruz ama işte öyle uzaktan arayayım durumunu yapamayacağız falan filan diye böyle bayağı detaylı bir mektupla planlarını bir miktar açıklamışlar.
Evet, yani çünkü bu birazcık da geçen seneden beri bütün ödül törenlerinin ne kadar az izlendiği, reytinglerin çok düşük olduğu, seyircinin de ilgisini kaybolduğunu düşünecek olursak birazcık herhalde o bilfiil gelmeleri ve kırmızı halı şeyiyle, geçişiyle yeniden o hep bahsedilen Hollywood glamour'ı yakalamak, o şaşayı yakalamak istiyorlar sanıyorum.
Evet, Oscar haberlerine devam edeceğiz. Diğer ödüller verildikçe onları da duyuracağız. Bir de dünden bir kayıp haberimiz var. Fransız sinemasının önemli yönetmenlerinden Bertrand Tavernier 79 yaşında hayatını kaybetti.
Evet, Tavernier'in vefat haberini dün aldık. Uzun süredir bir pankreas enfeksiyonuyla mücadele ediyormuş kendisi. Ama bir şekilde ölümünün de beklenmedik olduğu bilgisi de paylaşıldı. 79 yaşında çok sayıda filme bugüne kadar imza atmış bir yönetmen.
Hala da çalışıyor.
Hala da aktif çalışıyordu. O yüzden büyük bir kayıp aslında sinema için. Herkesin bir favori Tavernier filmi vardır diye düşünüyorum. Yani yıllardır düşünüyorum İstanbul Film Festivali mesela, hani takip etmeye başladığım 93 yılından beri her sene işte programa bakarken acaba bu sene Tavernier'den ne var diye baktım. Biliyorum yani hep gözümün aradığı ve bir şekilde ilginç izleme si keyifli, güzel filmlerle karşımıza çıkacağını bildiğimiz bir yönetmendi. O yüzden birazcık da programın geri kalan kısmında Tavernier'i anmaya devam etmek istiyoruz.
Ve en sevdiğimiz Tavernier mi bilemem ama müziklerini en sevdiğimiz Tavernier tartışmasız Round Midnight. 86'da yaptığı filmi aynı zamanda bir caz hikayesi, bir caza aşk mektubu ve de başrolündeki Dexter Gordon'a da, saksafoncu Dexter Gordon'a da bir Oscar adaylığı getirmişti. Aynı zamanda müzikleri yapan Herbie Hancock da bu soundtrack'le o sene Oscar'ı almıştı. Benim de hala CD'si de var. Gelmiş geçmiş en sevdiğim soundtrack'lerden biridir muhtemelen.
Evet, bu fırsatı da kaçırmak istemedik açıkçası. Ve Round Midnight'ın Herbie Hancock imzalı müziklerini beraber dinleyeceğiz programımızın geri kalan kısmında.
Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.